Ayrım 5, sayfa 57. Ama ne yazık ki Potosi'nin yıkımı karşısında Veracruz'un İsa'sı da çaresiz kalmıştır. Gümüş madenlerinin tükenmesi, maden sahiplerinin günahlarının Tanrı tarafından cezalandırılması olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine fazla gösterişli ayinlerden vazgeçildi. Zaten şölenler, boğa güreşleri, balolar ve havai fişek gösterileri gibi debdebeli dinsel törenler de yerlilerin köleliğinin bir yan ürünüydü. Bolluk döneminde maden sahipleri kilise ve manastırlara inanılmaz bağışlarda bulunuyor, cenaze törenleri birer şatafat gösterisine dönüşüyordu. Cennetin kapıları som gümüşten anahtarlarla açılıyordu. 1559'da tüccar Alvaro Bejarano, Potosi'nin tüm papazlarının cenazesinde hazır bulunmalarını buyuruyordu vasiyetinde. Sömürgeci toplumun çılgınlığa varan taşkınlıklarında büyücülük ve yalancı hekimlik dinle iç içe geçiyordu. Kutsanmış yağlar ve dualar hastalıkları iyi geliyordu ama bir kilise ya da gümüşten bir sunak yapılmasını vasiyet etmek çok daha etkili oluyordu. Ateşli hastalıkların tedavisinde İncil çok işe yarıyordu. Manastırların bir kısmında dualar vücudu serinletiyor, bir kısmında da ısıtıyordu. Amentu duası demir hindi gibi serin. Salve Regina ise portakal çiçeği gibi sıcaktı. Gustavo Adolfo Otero A.G.E. Chigusaya sokağında yüzyıllar önce Karma ve Jayara kontlarının sarayı olan bina şimdi bir diş hekiminin muayenehanesi olarak kullanılıyor. Alay komutanı Don Antonio Lopez de Curiaga'nın armaları şimdi Lanza sokağında küçük bir okulu süslüyor. Otavi Markezi'nin aslanlı arması da Merkez Bankası'nın girişinde boy gösteriyor. Şimdi nerede mi yaşıyorlar? Oldukça uzağa gitmiş olmalılar. Potosi'yi hiç terk etmemiş olan yaşlı bir hanım, kenti önce zenginlerin sonra yoksulların terk ettiğini anlattı bana. Potosi'nin bugünkü nüfusu 400 yıl öncesinin 1/3 kadar. Uyuni sokağındaki bir damdan tepeye bakıyorum. Bu daracık eğri bir sokakta bütün evlerin geniş ahşap balkonları var. Balkonlar birbirine öyle yakın ki komşular sokağa inmelerine gerek kalmadan birbirlerine sarılabilir ya da birbirleriyle kavga edebilir. Bu sokakta da tüm kentte olduğu gibi solgun ışıklı eski gaz lambaları duruyor hala. Jamie Mullins'in yazdıklarından bu lambaların nice aşk kavgalarına şahit olduğunu, altlarından kimi soylu, kimi kumar düşkünü, nice pelerinli hayaletin geçtiğini öğreniyoruz. Kentte elektrik var şimdi ama pek de etkili sayılmaz. Geceleri sokak fenerlerinin ölgün ışığında her türlü kirli iş dönüyor. Sucre'nin düşüşü de Potosi ile aynı döneme rastlar. Bir vadide kurulmuş olan ılıman iklimli bu kent, Charcas, La Plata, Cusicaca gibi çeşitli adlarla anılmıştır. Potosi madenlerinin zenginliğinden yararlanan Sucre, Francisco'nun kardeşi Gonzalo Pizarro'nun yerleşimiydi. Kent bir kralınki kadar görkemli saraylar, kiliseler, parklar ve eğlence yerleriyle doluydu. Ayrıca yüzyıllar boyunca büyük hukukçular, din adamları ve şairler yetiştirmekte ün sağlamıştı. Burada yalnızca sessizlik hüküm sürer ama eskiden. Eskiden iki büyük eyaletin kültür merkezi, Latin Amerika'nın başlıca başpiskoposluğunun ve sömürgenin en güçlü mahkemesinin merkezi ve Güney Amerika'nın en zengin, en gelişmiş kentiydi. Bu bina ve Corcu Hec Hacalı hanımlar olan Dona Cecilia Contreras de Torres ve Dona Maria de Las Mercedes Torralba de Gramajo Potosi madenlerinin geliriyle dillere destan şölenler verirlerdi. Sucre'de. Eğlence bittiğinde gümüşten kapkacak, hatta altın çatal bıçaklar balkondan fırlatılır, yoldan geçenler de bunları toplardı. Sucre hala bir Eyfel Kulesi'ne ve kendi zafer takına sahiptir. Sucre'deki Meryem Ana heykelinin mücevherleriyle Bolivya'nın tüm dış borçlarının ödenebileceği ileri sürülmektedir. 1809'da Latin Amerika'nın özgürlüğünü müjdeleyen ünlü kilise çanlarının sesi bugün kasvetli ve ciddi çalıyor. Defalarca ayaklanmaları, isyanlara haber vermiş olan San Francisco Kilisesi'nin çanı şimdi her çalışında Sucre'nin ölümcül durağanlığını hatırlatıyor. Evet, Sucre günümüzde de Bolivya'nın başkenti, yüksek mahkemenin de merkezi ama bunun bir önemi yok artık. Eskiden kelebek gözlüklü büyük hukukçuların geçtiği sokaklardan şimdi yıkımın canlı birer simgesi olan soluk yüzlü cılız avukatçıklar gelip geçiyor. Sucre'nin eski piskoposlarının torunları olan yoksul papazlar demir yollarında börek satıyor. Eskiden burada prens unvanını bile satın alabilecek kadar zengin insanlar vardı. Artık Potosi ve Sucre'de eski zenginin hayaletleri yaşıyor yalnızca. Bolivya trajedisinin diğer bir merkezi olan Huancahaca'da geçtiğimiz yüzyılda İngiliz ve Şili sermayeleri genişliği 2 metreden fazla olan gümüş damarları tüketmiş. Madenlerden bugün geriye kalan yalnızca toz yığını. Oysa haritalarda Huancahaca hala etkin bir maden ocakları merkezi gibi gösteriliyor. Guanajuato ve Zaca Tekas merdeninin kaderi farklı mı oldu sanki? Alexander von Humboldt'un verdiği bilgilere dayanarak yapılan tahminlere göre 1760 ile 1809 arasında, yani yarım yüzyıldan kısa bir süre zarfında, Meksika'da altın ve gümüş ihracatından elde edilen ekonomik artığın bugünkü değeri 5 milyar dolar dolayındadır. Fernando Carmona, Diego López Rosado'nun Historia y Pensamiento Económico de México'suna ön söz. Meksiko, 1968. O dönemde Amerika'nın en önemli madenleri Guanajuato ve Zacatecas madenleriydi. Alman bilgin Guanajuato'daki Valenciana madeniyle Avrupa'nın en zengin madeni olan Saksonya'daki Himmelsfürst madenini kıyaslıyor. 100 yıl boyunca Valenciana'dan elde edilen gümüş Himmelsfürst'ünkinin 36 katı, bıraktığı kazanç da 33 katı. Kont Santiago de La Laguna 1732'de Zacatecas yöresini ve derinliklerinde saklı değerli hazineleri heyecanla tasvir etmektedir. İki büyük varlığı, Tanrı'yı ve Kralı, daha iyi besleyebilecekleri için 4000 geniş ağzından övünç duyan yamaçlar, sanki herkesi büyüklük, zenginlik, bilgelik, soyluluk ve uygarlıktan payını almaya çağırır gibiydiler. Burası bir ilim, gelişme, silah ve soyluluk kaynağıydı. De Josep Ribera Bernardes, Kont Santiago de la Laguna, Description Breve de la Muy Noble y Leal Ciudad de Zacatecas, Gabriel Salinas de la Torre, Testimonios de Zacatecas, Meksiko 1946. Bu yapıt ve Humboldt'un denemesi dışında yararlanılan kaynaklar Luis Chavez Orozco, Revolution Industrial, Revolution Politica, Bibliotec del Obrero y Campesino, Meksiko, Lucio Marmolejo, Efemerides, Guanajuatenses o Datos para Forma la Historia de la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato 1883, José María, Luis Mora, Mexico'ye, Sus Revoluciones, Meksiko 1965, güncel veriler için La Economía del Estado de Zacatecas ve La Economía del Estado de Guanajuato, Sistema Bancos de Comercio araştırma dizisi, Meksiko 1968. Rahip Marmolejo, Guanajuato kentinin köprülerini, Babil'in asma bahçelerini andıran bahçelerini, görkemli tapınaklarını, tiyatrosunu, arenalarını, kulelerini, dağların yeşil yamaçlarında kesişen kubbelerini anlatır bize. Ama Meksika eşitsizlik ülkesidir. Humboldt şunları söylüyor bu konuda. Eşitsizlik sanırım dünyanın hiçbir yerinde buradaki kadar korkunç değildir. Yapıların mimarisi, hanımların elbiselerinin kalitesi, yüksek sınıfların havası, bütün bunlar sokaktaki yoksulluk, cehalet ve köylülükle inanılmaz bir tezat teşkil ediyor. Yeni gümüş madenleri sayesinde sıra dağların yamaçları insanları ve katırlarını yiyip yutuyordu. Yalnızca akşama getirebilmek için yaşayan yerliler açlıktan kırılıyor, vebadan sinek gibi ölüyorlardı. Guanajuato'da 1784'te tek bir yılda zorlu bir kışın ardından yiyecek kıtlığının yol açtığı bir dizi hastalık 8000'den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu. Sermaye birikmiyor, durmadan harcanıyordu. O dönemi anlatmak için tüccarın oğlu senyor, torunu dilenci olur derler. 1843'te hükümete sunduğu bir raporda Lucas Alaman ciddi bir uyarıda bulunmuş, dış rekabete karşı ulusal endüstriyi koruyabilmek için sıkı bir gümrük sistemi kurulması gerektiğini belirtmişti. Evrensel gelişimin tek kaynağının endüstrileşme olduğunu kabul etmek gerekir. Zacatecas'ın zenginliği fabrikalara iş sağlayabildiği ölçüde yararlıdır bize. Fabrikalarla imalathaneler geçmişte olduğu gibi yıkıma uğrarsa bugün gelişen ülkemizde yıkıma uğrar ve madenlerin zenginliği bizi sefaletten kurtaramaz. Lucas Alaman'ın kehaneti doğru çıktı. Günümüzde Zacatecas ve Guanajuato yörelerinin en önemli kentleri bile değiller. Her ikisi de maden zenginliği döneminden kalma iskeletlerle kuşatılmış olarak yoksulluk içinde yaşıyorlar. Yüksek ve kurak bir yerde kurulmuş olan Zacatecas'ta bir miktar tarım yapılıyor. Bunun yanı sıra diğer yörelere iş gücü sağlıyor. Altın ve gümüş madenlerinin kalitesi eskisiyle karşılaştırılmayacak kadar düşük. Vaktiyle Guanajuato yöresinde işletilen 50 maden ocağının bugün ancak ikisi işler durumda. Bu güzel kentin nüfusu uzun süredir artmıyor. Ama eski zamanların dillere destan şaşasını görmeye akın akın turist geliyor. Romantik adlara sahip olan sokaklarda gezinip eski zaman öykülerini dinliyorlar. Topraktaki mineralleri sayesinde bozulmadan korunmuş yüz mumyayı dehşetle seyrediyorlar. Bugün Guanajuato'da yaşayan ailelerin yarısı ortalama 5 kişiden oluşuyor ve tek gözlü, ev olmayı bin şahit isteyecek yıkıntılarda oturuyor. Kan ve gözyaşı seli. Oysa Papa yerlilerin de ruhu olduğunu söylemişti. İkinci Felipe 1581'de Guadalajara Odensiyası'nın önünde Amerikan topraklarında İspanya krallarının temsilcisi olan yargısal ve idari kurullar. Bu kurullar 14 kişiden oluşurdu ve Batı Hint Adaları Konseyi'ne bağlıydı. Latin Amerika yerlilerinin 1/3'ünün öldürüldüğünü, sağ kalanların da kendilerini, ölülerinin bedelini ödemek zorunda hissettiklerini açıklıyordu. Kral, yerlerin alınıp satıldığını ve evlerinin olmadığını ekliyor, annelerin madenlerden kurtarmak için çocuklarını öldürdüğünü belirtiyordu. John Collier, The Indians of America, New York 1947. Ama krallığın yalanları imparatorluk topraklarından daha büyüktü. İspanya, yeni dünyadaki sömürgelerinde çıkarılan madenlerin 1/5'ini el koymakla kalmayıp bu topraklarda yaşayan halkın ağır vergiler de alıyordu. 18. yüzyılda Portekiz krallığı da Brezilya'da aynı sistemi uygulayacaktı Angels'a göre. Amerika'nın gümüşü ve altını tıpkı keskin bir asit gibi can çekişmekte olan feodal Avrupa toplumunun bütün gözeneklerine sızmıştı. Doğmakta olan kapitalist mekanizmin hizmetindeki maden sahipleri, yerlilerle zenci köleleri, Avrupa ekonomisinin önemli bir dış proletaryası haline getirdiler. Eski Yunan ve Roma'nın kölecilik sistemi değişik bir dünyada yeniden doğuyordu. İspanyol Amerika'sının yok olmuş imparatorluklarındaki yerlilerin bahtsızlığına, bir de Brezilya ve Antiller'de çalışmak üzere köylerinden koparılıp getirilen Afrikalı zencilerinki ekleniyordu. Sömürgeci Latin Amerikan ekonomisi o güne kadar görülmüş en yoğun iş gücüne sahipti. Bu iş gücü dünya tarihinin en zengin uygarlığını yaratıyordu. Bu doyumsuzluk, korku ve cesaret anıtı bu topraklarda yerlerin soykırım pahasına dikildi. Günümüzde yapılan daha güvenilir araştırmalar sömürge öncesi dönemde Meksika nüfusunun 25 ile 30 milyon arasında değiştiğini ortaya koyuyor. And dağları yöresindeki yerlerin sayısının da buna eşit olduğu tahmin ediliyor. Orta Amerika ve Antiller'deki nüfus 10 ila 13 milyon arasındaydı. Yabancı fatihler ufukta görüldüğünde Amerika'daki yerlerin toplamı en az 70 milyondu. 1,5 yüzyıl sonra toplam yerli nüfusu 3,5 milyona düşmüştü. Darcy Ribeiro, AGE, Henry F. Dobbins, Paul Thompson ve diğer araştırmacıların belgeleri. Barinas Marquesi, 2 milyondan fazla yerlinin yaşadığı Lima ve Payita arasında kalan bölgede 1685'te 4000 aile kaldığını ileri sürüyor. Başpiskopos Linan Y. Cisneros ise yerli soykırımını reddederek şöyle diyordu. Vergi ödememek için saklanıyorlar. İnkalar döneminde sahip olmadıkları özgürlüğü şimdi kötüye kullanıyorlar. Emilio Romero, Historia Economica del Peru, Buenos Aires 1949. Latin Amerika'da ladelerden sürekli gümüş çıkıyor, İspanya Krallığı da yerleri sürekli kağıt üzerinde korunma sağlayan bildiriler gönderiyordu. İspanya Krallığı, Amerika yerlilerinin öylesiye çalışmasıyla ayakta duruyordu. Yerliler ancak uyduruk yasalarla korunuyor, gerçek bir sömürüyle kanları emiliyordu. Kölelikten emek enkomiyandasına, vergi enkomiyandasına ve ücret sistemine geçişte yerli iş gücü açısından yasal olarak getirilen yenilikler yerlilerin yaşayışında hiçbir değişiklik yapmadı. Krallık yerli iş gücünün acımasızca sömürülmesini öyle vazgeçilmez buluyordu ki 1601'de 3. Felipe madenlerde zorla adam çalıştırmayı yasaklıyor ama gönderdiği gizli buyruklarda bu kararın üretimin düşüşüne yol açtığı durumlarda zor kullanılabileceğini belirtiyordu. Enrique Finot, Nueva Historia del Bolivia, Buenos Aires 1948. 1616-1619 yılları arasında görevli vali Juan de Solorzano, Juan Cavelia'daki civa madenlerinde çalışma koşulları üzerine bir rapor hazırladı. Omurluya kadar sızan zehir kolları ve bacakları zayıf düşürüyor ve sürekli bir titremeye yol açıyor. İşçiler genellikle 4 yıl sonunda ölüyorlar. Bu rapor hem krala hem de Batı Hint Adaları Konseyi'ne sunuldu. Buna karşın 1631'de 4. Felipe madenlerde hiçbir değişiklik yapılmamasını buyurdu. Ardından tahta geçen 2. Carlos bu kararı aynen uyguladı. Civa madenleri, gümüş madenleri gibi özel mülkiyet konusu değildi. Doğrudan krallık tarafından işletiliyordu. Josiah Conder'e göre Potosi'nin zenginliği 3 asır içinde 8 milyon insanın hayatına mal oldu. Yerliler topraklarından sökülüp karılır ve çocuklarıyla dağlara sürüldüler. Dağların soğuk çöllerine götürülen 10 kişiden 7'si geri dönemiyordu. Maden ocakları ve dökümevleri sahibi Louis Capoche'nin aktardığına göre yollar öyle kalabalıktı ki ülke çapında bir göç var sanırdınız. Köylerde sık sık acıya boğulmuş yalnız kadınların, anasız babasız çocukların geri döndüğü görülürdü. Yerliler maden ocaklarında bin türlü belanın ve ölümün kendilerini beklediğini biliyorlardı. İspanyollar iş gücü aramak için yüzlerce mil kat ediyordu. Yerlilerin bir kısmı Potosi'ye varmadan yolda ölüyordu ama en fazla ölüme madenlerdeki çalışma koşulları sebep oluyordu. Dominikli keşiş Domingo de Santo Tomas maden ocağının işletilmeye başlamasından kısa bir süre sonra 1550'de Batı Hint Adaları Konseyi'ne Potosi'nin bir cehennem olduğunu bildirmişti. Her yıl binlerce yerli bu cehennemde ölüp gidiyor, doymak bilmez sömürgeciler işçilere sahipsiz hayvanlarmış gibi davranıyorlardı. Keşiş Rodrigo de Loaysa ise daha sonra şunları diyecekti. Bu zavallı yerliler denizdeki sardalyalardan farksızlar. Öteki balıklar nasıl yiyip yutmak için sardalyanın peşinde düşerse bu topraklardaki herkes de talihsiz yerlerin peşinde. A.G.E. Comunidad Başkanı Yerli Köy Topluluğu. Ölen her mitayonun yerini 18-50 yaş arasında bir adamla doldurmakla yükümlüydü. Yerlilerin maden sahiplerine teslim edildiği dağıtım alanı şimdi futbol sahası olarak kullanılıyor. Potosi'nin girişinde bugün görünen şekilsiz taş yığını eskiden mitayo hapishanesiydi. Yazılı yasalar madenlerin işletilmesi konusunda yerlilerle İspanyollara eşit haklar tanıyan kararnamelerle doludur. Yerlilerin zararı uğraması titizlikle engellenmiştir. Resmi tarih, yani geçmişin hükümsüz belgelerinin günümüzdeki hükümsüz belgelenişi açısından aksayan en ufak bir nokta bile yoktur. Ancak yerli emeğine ilişkin yasalarla ilgili dosyalar üst üste yığılıdır ve satırlarda İspanyol hukukçuların yeteneği göz kamaştırırken Latin Amerika'da yasa vardı ama uygulanmazdı. Aslında Louis Capoche'nin dediği gibi zavallı yerli tıpkı altın ve gümüş gibi gereksinimlerin karşılanmasında kullanılan bir değişim aracıydı. Altınla gümüşten tek farkı çok daha kullanışlı olmasıydı. Bu dönemde birçok kişi melezlik haklarından yararlanıp madenlere gönderilmemek ve pazarda alınıp satılmamak için mahkemelere başvurdu. 18. yüzyıl sonunda damarlarında yerli kanı akan Joncolor Jorvo atalarını içi hiç sızlamadan ihanet ediyordu. Madenlerin çok sayıda yerlinin hayatına mal olduğunu kabul ediyoruz. Ama bunun nedeni gümüş ve civa madenlerindeki çalışma koşulları değil, yerlilerin ahlaksız yaşantısıdır. Emrinde çok sayıda yerli bulunan Capoche'nin tanıklığı dikkate değer der. Dışarıdaki dondurucu soğuktan ocakların cehennem sıcağına giren işçileri genellikle ölü ya da bacakları ve kafaları kırılmış olarak dışarı çıkıyorlar. Döküm evlerinde de her gün çok sayıda işçi yaralanıyor. Mitayolar mum ışığında sivri kazmalarıyla ham madeni çıkartıp sırtlarında dışarıya taşırlardı. Döküm evlerinde gümüş parçalanıp temizlenirdi. Mita, yerlilerin çok düşük bir ücret karşılığında kurayla zorla çalıştırıldıkları kuruluş. Yerlileri öğüten bir makine gibiydi. Gümüş çıkarmak için kullanılan civa diğer bütün zehirli gazlardan daha zararlıydı. Saçların ve dişlerin dökülmesine neden oluyor, önüne geçilmez bir titremeye yol açıyordu. Civadan zehirlenenler sokaklarda dolaşıp diliniyorlardı. Zengin dağın yamaçlarında geceleri 6500 ateş yanıyor, Aziz Agustinus'un gökten gönderdiği rüzgardan yararlanıp gümüş işleniyordu. Ocaklardan çıkan duman yüzünden Potosi'yi çevreleyen 10 kilometrelik alanda ne bir otlak ne bir tarla kalmıştı. Bitkisel hayatı yok eden gazın insan vücudu üzerindeki etkisi de aynı derecede acımasızdı. Sömürgeciler yaptıklarını haklı çıkaracak sayısız ideolojik açıklama getiriyorlardı. Yeni dünya katliamı bir hayırseverlik gösterisine dönüştürülmüştü. Suçluluk duygusu arttıkça vicdanları rahatlatmak için suçun yüklenebileceği başkaları bulundu. Yerliler sırtlarında lemalardan daha fazla yük taşıyabildiklerine göre birer yük hayvanı olmaları gerekirdi. Meksika valisi yerlilerin ruhundaki kötülükle savaşmanın tek yolunun onları madenlerde çalıştırmak olduğuna inanıyordu. Humanist Juan Gines de Sepulveda ise yerlerin bu davranışları hak ettiğini, çünkü günahları ve putperestlikleriyle Tanrı'yı öfkelendirdiklerini ileri sürüyordu. Bu fon kontuna göre sevimsiz, aptal birer hayvan olan yerlilerde ruhları olduğunu belirtir, hiçbir hareket gözlenemezdi. Başkeşiş de Pav ise Latin Amerika'yı havlamayı bilmeyen köpekler, eti yenemeyen inekler, işe yaramaz develerle birlikte yaşayan soysuz yerlerin ülkesi olarak düşünüyordu. Voltaire'in Amerikası da göbeği sırtında domuzlar, kel ve korkak aslanlar, tembel ve aptal yerlilerle doluydu. Bacon, Demaistre, Montesquieu, Hume ve Bodin denzerleri gibi yeni dünyanın bu küçük düşmüş insanını tanımıyorlardı. Hegel, Amerika'nın maddi ve manevi güçsüzlüğünden söz ederek Avrupalıların yerlileri bir nefeste yok ettiğini söylüyordu. Antonello Gerbi, La Disputa del Nuevo Mundo, Mexico, 1960 ve Daniel Vidard, AGE. 17. yüzyılda rahip Gregorio Garcia yerlerinde Yahudi soyundan geldikleri savunu ortaya attı. Onlar da tıpkı Yahudiler gibi tembeldi. İsa'nın mucizelerine inanmıyorlardı ve İspanyolların onlara yaptıkları iyilikleri minnet etmiyorlardı. Hiç olmazsa bu papaz yerlerinde Adem ve Havva'nın soyundan geldiğine inanmıştı. O dönemde din ve felsefe bilginlerinin çoğu Papa 3. Paulus'un 1537'de yayımladığı bildiriye karşın yerlilerin gerçek insanlar olduğuna inanmıyordu. Rahip Bartolome de Las Casas, İspanya kralına birçok kez başvurarak Latin Amerika'daki sömürgecilerin acımasızca tutumlarına son verilmesini istedi. 1557'de Kraliyet Kurulu'nun bir üyesi kendisine yerlilerin Hristiyanlığa kabul edilemeyecek kadar alçak yaratıklar olduğu cevabını verdi. Lewis Hank, Estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas y sobre la Luca por la Justicia en la Conquista Espanola de America, Caracas 1968. Las Casas, hayatını maden sahipleri ve Encomendoro, simsar, lara karşı yerlerin haklarını korumaya adadı. Yerlerin cennette Hristiyanlarla karşılaşmaktansa cehenneme gitmeyi yeğleyeceklerini söylerdi hep. Encomienda, komisyon aracılığıyla yerler arasında Hristiyanlığı yaymak sömürgecilerin göreviydi. Ne var ki yerliler Encomendorolara hizmet etmek zorunda oldukları için kurtuluşun yolu olan Hristiyanlıkla ilgilenmeye fazla vakit ayıramıyorlardı. Hernán Cortés'e üstün hizmetleri karşılığında 23 bin vasal verilmişti. Yerliler de toprakla birlikte kraliyet bağışı olarak veya doğrudan yağmayla dağıtılırdı. 1536'dan itibaren yerliler Encomendorolara iki nesil boyunca, yani Encomendoro'nun ve mirasçısının ömrü boyunca hizmet etmek üzere verilmeye başladı. 1629'dan sonra bu süre uygulamada uzadı. Topraklar üzerinde yaşayan yerlerle birlikte satılıyordu. Jaime Ots Capdeguy, AGE. 18. yüzyılda hayatta kalabilen yerliler gelecek birçok kuşağın refahını garanti altına almıştı. Yenik düşen yerli tanrıları zaman zaman vicdanlarını rahatsız edince de yeni dünya fatihleri sömürülerini haklı çıkaracak bir takım nedenler uyduruyorlardı. Yerliler birer pagan olduklarına göre paganlara yaraşır bir yaşantıyı hak ediyorlardı. Zaman geçtikçe durum değişti mi? 1957 Eylül'ünde, yani 3. Paulus'un bildirisinden 420 yıl sonra Paraguay Yüksek Mahkemesi ülkenin tüm yargıçlarına yerlerin de cumhuriyetin diğer vatandaşları gibi birer insan olduğunu hatırlatan bir genelge gönderme gereği duydu. Asunción Katolik Üniversitesi'nin Antropolojik Araştırmalar Merkezi de bir süre sonra başkenti ve ülkenin iç kısımlarını kapsayan bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre her 10 Paraguaylı'dan 8'i yerlerin hayvanlar gibi olduğuna inanıyordu. Cahaguazu'da, Yukarı Parana'da, Cahaco'da yerliler tıpkı vahşi hayvanlar gibi avlanır, düşük bir fiyata satılır ve köle gibi kullanırlar. Oysa neredeyse bütün Paraguaylıların kanına yerli kanı karışmıştır ve Paraguay'da hiç durmadan Guarani ruhunu yücelten şarkılar, şiirler, söylemler yazılır.